Ayrım 7.
8. Bay Pumblecook'un dükkanı dolar köylerin pazar yeri olan kasabanın yukarı sokağındaydı. Darı ve tohum tüccarlarının dükkanlarına yaraşan unlu, baharatlı bir kokuyla doluydu. Dükkanın da böyle küçücük sayısız çekmeceleri olduğu için amca bey de çok mutlu bir adam olsa gerek diye aklımdan geçti. En alttaki birkaç çekmeceyi açıp da kahverengi kağıtlara sarılmış duran çiçek tohumlarıyla çiçek soğanlarını görünce acaba güneşli günlerde bunlar zindanlarından kurtulup fışkırarak renk renk açmak isterler mi ki diye merak ettim. Bu düşünceler kafamı kurcaladığı sırada kasabaya gelişimin ilk sabahıydı. Bir gece önce beni hemen eğik çatılı bir tavan arasında yatmaya çıkartmışlardı. Karyolanın bulunduğu köşede çatı öyle alçalıyordu ki kaşlarımla kiremitler arasında yarım metrelik yer ya vardır ya yoktur diye tahminde bulunmuştum. İşte bu sabahın bu erken saatinde de dükkanda tohumlarla çizgili kadife arasındaki garip ısımlığı keşfetmekteydim. Çünkü Pumblecook amca çizgili kadifeler giymişti. Yamağı da çizgili kadifeler giymişti. Nedendir bilmem, tohumların havasıyla kokusu çizgili kadifeye, çizgili kadifenin havasıyla kokusu da tohumlara öyle bir sinmişti ki, bence hangisinin hangisi olduğunu ayırt edemiyordum. Kafam bu tür düşüncelerle dolu olduğu için biraz sonra Bay Pumblecook'un işini karşı kaldırımdaki semerciyi süzmek yoluyla yürüttüğünü fark ettim. Semerci de zanaatini araba yapımcısını gözlemek yoluyla uygular gibiydi. Araba yapımcısına gelince onun ekmeğini taştan çıkarma yöntemi ellerini ceplerine sokup fırıncıyı gözlemekti. Fırıncı kollarını göğsünde kavuşturmuş, donuk gözlerle bakkala bakıyor. Bakkalsa dükkan kapısında durmuş, karşıki eczacıya doğru esniyordu. Yukarı sokakta zanaatiyle uğraşan tek kişi saatçiydi sanırım. O büyüteç takılı gözünü küçücük masasından hiç ayırmıyor, büzgülü mintanlar giymiş köylülerden oluşan bir seyirci topluluğu da dükkanın önünden hiç eksik olmuyordu. Bay Pumblecook'la ben saat 8'de dükkanın ardındaki odada kahvaltımızı ettik. Yamak çay kupasıyla tereyağlı ekmeğini dükkanın önlerindeki bir bezelye çuvalın üstüne koymuş oradan yiyip içiyordu. Bay Pumblecook'un arkadaşlığından hiç hoşnut kalmadım. Birincisi o da ablam gibi beni açlıkla terbiye edip cezalandırmak gerektiğine inanmış olsa gerek ki ekmeğimin üzerine elinden geldiğince az tereyağı sürmüştü. Sütümün içine de öyle bol sıcak su karıştırmıştı ki hiç süt koymayaydı daha dürüstlük etmiş olurdu. Bu yetmezmiş gibi amca bey aritmetikten başka laf da etmiyordu. Daha ben terbiyede kusur etmemek amacıyla günaydın der demez o şişinerek 7 kere 9 kaç eder bakayım diye sormuştu. Nasıl yanıtlayabilirdim kuzum böyle yap yabancı bir yerde aç karnına bu yolu sıkıştırılınca. Karnım açlıktan zil çalıyordu ama ben daha birinci lokmamı yutamadan amca bey kahvaltı boyunca sürüp giden bir toplama işlemine başladı. 7+4+8+2 6 daha, 1 de 10. İki işlem arasında bir lokma, bir yudum yutabilmek için çırpınıyordum. Amca bey ise rahatça koltuğuna kurulmuş, kafasını hiç çalıştırmadan, kusuruma bakmazsanız aç gözlü, obur diyebileceğim bir iştahla domuz pastırmalı sıcak çörekleri tıkınıyordu. Bütün bu nedenlerden ötürü saat 10 olup da Miss Havisham'ın evine gitmek üzere yola çıktığımız zaman sevindim. Ancak bu hanımın karşısına çıktığımda ne yapacağımı kestiremediğim için tedirgindim. Bir çeyrek saat sonra Miss Havisham'ın evine geldik. Burası görünümüyle insanın içini karartan eski bir tuğla yapıydı. Kapısı bacası demir parmaklıklarla sarılıydı. Pencerelerden kimileri örülüp kapatılmıştı. Geri kalanların da alt yanlarına paslı demir parmaklıklar çekilmişti. Evin önünde bir avlu vardı. O da demir parmaklıkla çevriliydi. Bu yüzden çıngırağı çaldıktan sonra birisi gelsin de kapıyı açsın diye bekledik. Bahçe kapısında beklediğimiz sırada ben içeriye şöyle bir göz attım. O dakikada bile Bay Pumblecook artı 14 diye soruyordu ya ben onu duymazlıktan geldim. Evin yanında büyük bir bira fabrikası bulunduğunu gördüm. Fabrika işler durumda değildi. Uzun zamandan beri işlemediği de anlaşılıyordu. Bir pencere açıldı. Duru bir ses adınız diye sordu. Yol arkadaşımına Pumblecook diye yanıt verdi. Ses peki dedi. Pencere kapandı. Biraz sonra da avluya elinde bir anahtar destesiyle bir kız çıkarak bize doğru ilerledi. Bu da Pip dedi Bay Pumblecook. Kız bu da Pip demek diye mırıldandı. Pek güzeldi. Pek de kibirliğe benziyordu. Gel bakalım Pip. Amca bey de geliyordu ya, kız bahçe kapısını örterek onu durdurdu. Dedi, Miss Havisham'la görüşmek mi istiyorsunuz? Bozulmuş olan amca bey, eğer kendileri benimle görüşmek istiyorlarsa, dedi. Ah diye yanıtladı kız, ne var ki o sizinle görüşmek istemiyor. Bunu öylesine tartışma kaldırmaz kesin bir biçimde söylemişti ki amca bey durum çok ağırına gitmiş olmakla birlikte gık diyemedi. Yalnızca bir suç işlemişim gibi beni sert bakışlarla süzdü, paylarcasına, oğul, terbiyeni takın, seni kendi eczacılarıyla büyütmüş olanların yüzünü kara çıkarma diye konuştu. Sonra gitti. Ben hala birkaç adım sonra geri dönerek artı 16 diye soracağından korkmuyordum desem yalan olur. Neyse ki geri gelmedi. Genç kılavuzun bahçe kapısını kilitleyip önüme düştü. Avluyu geçerek eve doğru yürüdük. Avlu taş döşeli, tertemizdi. Yalnız taşların aralıklarında otlar bitmişti. Bira fabrikasına giden bir yol vardı. Bu yolun ayrıldığı yerdeki tahta kapı açık duruyordu. Geride tüm fabrika, ta arka avlunun duvarına dek açık duruyordu. Her yan bomboş, ıpsızdı. Zaten soğuk olan rüzgar burada dışarıdakine oranla daha bir soğuk eser gibiydi. Fabrikanın bir yanından girip öbür yanından çıkarken ıslığımsı sesler çıkarıyordu. Açık denizlerdeki gemi direklerinin gıcırtısı gibi. Kız benim fabrikaya baktığımı gördü. Orada şimdi yapılan sert biraların hepsini içsen gene başın dönmez çocuk dedi. Ben utana sıkıla, doğru söylediniz küçük hanım dedim. Sakın şimdilerde orada bira yapmaya kalkışma çocuk. Ekşi olur sonra, öyle değil mi? Öyleye benzer küçük hanım. Kız zaten kimsenin bira yapmaya kalkışacağı yok ya diye ekledi. O günler geçmiş artık. Fabrika dersen böyle bomboş işlemeden duracak ta ki yıkılana dek. Sert biraya gelince mahzenlerdeki tüm fıçıları boşaltsan çiftlik köşkünü sel gibi bira basar. Bu evin adı çiftlik köşkü mü efendim? Evin adlarından bir tanesi çocuk. Demek çok adı var ha küçük hanım? Bir tanesi daha var. Öbür adına Satis diyorlar. Grekçeymiş ya da Latince mi, İbranice mi yoksa üçü birden mi öyle bir şey. Daha doğrusu benim için hepsi bir. Yeter anlamına geliyormuş. Yeter köşkü dedim. Pek tuhaf bir ad doğrusu küçük hanım. Öyle dedi kız. Ne var ki anlamı derinmiş. Böyle bir köşkü olan kişi dünyada başka şey istemez demeye getirmişler adı taktıklarında. O günlerde insanlar çok az şeyle yetiniyorlarmış anlaşılan. Her neyse sen sallanma da yürümene bak çocuk. Böyle iki lafın biri hem de insanın hiç de gururunu okşamayan bir umursamazlıkla bana çocuk deyip durmasına karşın kendisi de ben yaşlardaydı. Ne var ki kız olduğundan, güzelliğinden, kendine güvendiğinden ötürü benden büyük göstermesi doğaldı. Bana bir tepeden bakışı vardı. 21 yaşındaymış hem de bir sultanmış sanırdınız. Eve bir yan kapıdan girdik. Koskocaman olan ön kapının önüne çifte zincir gerilmişti. Dikkatime ilk çarpan şey bütün sofaların karanlık oluşuydu. Sonra kızın kapı ardında yanar bıraktığı mumu gördüm. Kız mumu eline aldı. Art arda sofalardan geçip bir merdiven tırmandık. Buraları da karanlıklar içindeydi. Yolumuzu yalnızca şamdanın ışığı aydınlatıyordu. Sonunda bir oda kapısına geldiğimiz zaman kız gir dedi. Ben de kibarlıktan çok utangaçlıktan önce siz buyurun küçük hanım dedim. Kız buna gülünç olmasın da çocuk ben gelmiyorum diye karşılık verdi. Sonra bir dudak büküşüyle yürüyüp gitti. Daha kötüsü şamdanı da alıp götürdü. Diken üstündeydim, az buçuk korkuyordum da. Gel gelelim kapıya vurmaktan başka yapabileceğim bir şey olmadığından kapıya vurdum. İçeriden girmemi buyuran bir yanıt geldi. Ben de içeri girdim ve kendimi şamdanlarla güzelce aydınlatılmış enik onu geniş bir odada buldum. Odaya hiç gün ışığının girmediği belliydi. Gerçi eşyalardan çoğunun biçimiyle amaçları bana o zaman yabancıydı ise de bunun bir tuvalet odası olduğunu gene eşyalardan çıkardım. Köşede ipeklere sarılı, aynası yaldız çerçeveli bir masa göze çarpıyordu. Bunun kibar bir hanımefendinin tuvalet masası olduğunu ilk bakışta anlamıştım. Masa başında oturan kibar hanımefendi olmasa bu gerçeği böyle ilk bakışta anlar mıydım bilemeyeceğim. Bir koltukta dirseğini bu masaya, başını da eline dayamış olarak görüp göreceğim hanımefendilerin en acayibi oturmaktaydı. Tepeden tırnağa ağır kumaşlara bürünmüştü. Atlaslar, danteller, ipekliler, hepsi de bembeyaz. Ayakkabıları beyazdı. Saçını uzun beyaz bir duvakla gelin çiçekleri takmıştı ya, saçları bembeyazdı. Boynunda ellerinde takılar ışıldıyordu. Masanın üzerinde de başka takıların parıltısı vardı. Sırtındakinden daha az tantanalı olan bir sürü giysilerle yarı açık bavullar dört bir yana saçılmıştı. Hanımefendi giyinmesini daha bitirmemiş olsa gerek ki ayakkabılarından bir tekini giymişti, öbür tek masanın üzerinde elinin yanında duruyordu. Duvağı başına yarım yamalak iliştirilmişti. Saatiyle kösteğini henüz takmamıştı. Bunların yanında tülden bir yakalık vardı. Hanımefendinin mendiliyle eldivenleri, bir demet çiçekle bir dua kitabı, karmakarışık masanın üstüne atılıvermiş duruyordu. Bunların hepsini ilk bakışımda görmüş değildim elbet. Gene de o ilk dakikalarda sanılacağından çok şey seçebilmiştim. Beyaz olması gereken her şeyin çok önceleri beyaz olmakla birlikte şimdi donuklaşmış, solarak sararmış olduğunu görebiliyordum. Gelinin kendisinin de sırtındaki gelinlik gibi masadaki çiçekler gibi buruşmuş olduğunu, çukura batmış gözlerinin parıltısı dışında cansız durduğunu görebiliyordum. Gelinliğin genç bir kadının yuvarlacık gövdesine otursun diye dikilmiş olduğunu, şimdi sardığı gövdenin ise eriyerek bir deri bir kemik kaldığını görebiliyordum. Bir gün beni Panayır'da mumdan yapılma bir heykeli görmeye götürmüşlerdi. Mum heykel bilmem hangi olmayacak önemli bir kişinin tabut içinde yatışını canlandırıyordu ve tüyler ürperticiydi. Bir gün de bataktaki eski kiliselerden birinin mahzeninden çıkartılan bir iskeleti görmeye götürmüşlerdi. İskelet şatafatlı bir giysinin pul pul dökülen kalıntıları içindeydi. Şimdi ise o mumya ile iskelet birleşip yaşayan bir çift göz edinmişlerdi de bu kapkara pırıl pırıl gözler bana bakmaktaydı sanki. Masa başındaki hanımefendi, "Kimsin sen?" diye sordu. "Pip, efendim." "Pip mi?" "Bay Pumblecook'un bulduğu çocuk, efendim. Hani oynamaya gelen?" "Daha yaklaş, yüzüne bakayım. Sokul şöyle." Hanımın gözlerinden kaçınarak yaklaşıp karşısında durduğum zaman çevremdeki şeyleri daha ayrıntılı olarak seçmek olanağını buldum. Hanımın saatinin 9'a 20 kala durmuş olduğunu, bir duvar saatinin de 9'a 20 kalayı gösterdiğini fark ettim. "Yüzüme bak," dedim sevişim. "Sen doğduğundan bu yana güneş yüzü görmemiş olan bir kadından korkmazsın ya." Utanarak itiraf edeyim ki ona hayır yanıtının kapsadığı koskocaman yalanı söylemekten hiç çekinmedim. O ise iki elini birden göğsünü sol yanına bastırarak "Ellerimin altında ne var biliyor musun?" diye sordu. "Evet efendim." Aklıma bataklardaki o korkunç genç bay gelmişti. "Ne var peki?" "Yüreğiniz." "Kanayan bir yürek." Miss Havisham bu sözleri iyice vurgulayarak söylerken gözlerinde bir heyecan yalazlanmış, dudaklarında böbürlenmeyi andıran garip, ürpertici bir gülümseyiş belirmişti. Ellerini bir süre göğsünde tuttu, sonra ağır bir yük kaldırırcasına yavaş yavaş indirdi. "Yorgunum," dedi Miss Havisham. "Oyalanmak istiyorum. Büyüklerden bıkkınlık getirdim." "Oyna." Zavallı bir çocuğa dünyada bundan daha güç bir görev yüklenemeyeceğini ileri sürersem sanırım en inatçı, en dik kafalı okuyucular bile bana hak vereceklerdir. Miss Havisham, kimi zaman delice şeyler tuttururum ben diye konuşmasını sürdürdü. Şimdi de bu deliliği taktım aklıma. Çocukların oyun oynamasını seyretmek istiyorum. Sağ elini hadi, hadi diye sabırsızlıkla salladı. "Oynasana, ne duruyorsun? Hadi, oyna, oyna." O dakikada oyun oynamazsam ablamın bana gösterecekleri gözümün önünde canlanınca aklım başımdan giderek odanın içinde Pumblecook amcanın arabası gibi dört dönmeyi düşündüm. Ne var ki bu girişimi göze alamayarak caydım. Öylece durduğum yerden Miss Havisham'a bakı kaldım. Miss Havisham benim tutumumu inatçılığa yormuş olsa gerek ki bir süre birbirimizi iyice süzdükten sonra "Aksi söz dinlemez bir çocuk musun sen yoksa?" diye sordu. "Yok, yok efendim. Size çok acıyorum. Şu sırada bir oyun bulup oynayamadığım için de üzgünüm. Çünkü benden hoşnut kalmadığınızı söylerseniz ablam dünyayı başıma yıkar. Anlıyorsunuz ya, oynayabilsem seve seve oynardım. Gel gelelim. Öyle yabancıyım ki burada. Her şey öyle tuhaf, öyle yeni. Çok güzel. Gene de insana üzgünlük veriyor." Çok ileri gitmekten, gitmiş olmaktan korkarak sustum. Gene bakıştık. Miss Havisham konuşmamızdan önce gözlerini benim üzerimden ayırarak üzerindeki giysiye, aynalı masaya, en sonunda da aynaya vuran kendi yüzüne baktı. "Onun için öylesi yeni, benim için öylesi bildik," diye mırıldandı. "Onun için yabancı, bense hepsini ezberlemişim. Ama ikimiz için de hüzün verici. Estella'yı çağır." Hala aynadaki kendi yüzüne bakmakta olduğundan onun kendi kendine konuştuğunu sanarak hiç sesimi çıkarmadım. Ama o parıl parıl yanan gözleriyle benden yana bir bakış fırlatarak "Estella'yı çağır," dedi gene. "Bunu da yapamayacak değilsin ha. Estella'ya seslen, kapıdan." Yabancı bir evin karanlık, gizemli sofasında durup da görmediğim, duymadığım kibirli bir kıza seslenmek, onun adını böyle zangır zangır bağırmanın korkunç bir saygısızlık olduğu düşüncesiyle ezilmek, ısmarlama oyun oynamak kadar zor geldi bana. Neyse, sonunda Estella ses verdi. Karanlık sofada yıldız gibi ışıyan şamdanı gitgide yaklaştı. Miss Havisham onu eliyle yanına çağırdı. Masanın üzerinden parlak bir takı alarak onun o beyaz tenli genç boynuna, güzel kestane saçlarına koyup baktı. "Bir gün senin olacak güzelim, pek de yaraşacak. Hadi bu çocukla iskambil oynayın da ben de seyre bakayım." "Bu çocukla ha? Yontulmamış bir köylü bu ama. İşçi çocuğu." Miss Havisham ona alçak sesle "Ne çıkar, yüreğinden yaralayabilirsin ya," diyormuş gibime geldiyse de bu öyle olmayacak bir şeydi ki yanlış duymuş olacağımı düşündüm. Estella bana tepeden bakarak "Sen ne oyun bilirsin ki çocuk?" diye sordu. "Papaz kaçtan başka bir şey bilmem küçük hanım." "Miss Havisham, kaçır şunun papazını," dedi. Böylece oyuna oturduk. Bu odadaki her şeyin tıpkı saatler gibi çok eskiden durmuş olduğunu işte o zaman algıladım. Estella kağıtları dağıtırken gene tuvalet masasına kayan gözlerim bir zamanlar beyazken şimdi sararmış olan o tek pabucun hiç giyilmemiş olduğunu seçti. Bu pabucu hiç giymemiş olan ayağa baktım. Bir zamanlar beyazken şimdi sararmış olan ipek çorap da yıpranıp tirfillenmişti. Zamanın akışı durmamış, bütün bu solgun eski şeylerin yaşantısı yarıda kalmamış olsa, belki masa başındaki o çökmüş kadının üstündeki gelinlikle duvak böylesine kefene benzemezdi. O öyle bir ceset gibi otururken biz de iskambil oynadık. Gelinliğinin dantelleriyle seyvanları kavru kağıda benziyordu. Kazılarda bulunan, bulundukları dakikada toz olup giden eski çağlardan kalma cesetler konusunda o zamanlar hiç bilgim yoktu daha. Yalnız sonradan çok zaman düşünmüşümdür de. Herhalde mi sevişim de bunlara benziyormuştur. Üzerine bir damla gün ışığı vurur vurmaz dağılıp gidiverecek gibiymiştir sanırım. Daha ilk elimiz bitmeden Estella, valeleri oğlan diyor bu çocuk diye burun kıvırdı. Ellerine kaba, kunduraları da biçimsiz. Ellerimden utanmak aklımdan bile geçmemişti o güne dek. Gel gelelim, şimdi onlara bambaşka gözlerle bakıyordum. Kızın bana karşı duyduğu küçümseme öyle şiddetliydi ki bulaşıcı bir hastalık gibi bana da geçti. Oyunu o kazandı, bu kez kağıtları ben dağıttım. Yanlış dağıttım elbet. Bundan doğal ne olabilirdi? Kızın pusu da benim yanlışımı yakalamak için beklediğini bile bile. O da hemencecik, aptal, beceriksiz bir işçi parçası olduğumu yüzüme vuruverdi. Bizi seyretmekte olan Miss Havisham bana, sen ona hiçbir şey söylemiyorsun dedi. O senin için bunca ağır şeyler söylüyor, oysa sen ona hiçbir şey demiyorsun. Nasıl buluyorsun onu? Söyleyemem diye kekeledim. Miss Havisham eğilerek kulağıma söyle dedi. Çok kibirli bence diye fısıldadım. Başka? Çok güzel. Sonra? Ben evime gitmek istiyorum. Bu kadar güzel olduğu halde onu bir daha hiç görmeyeceksin ha? Onu bir daha görmeyi belki gene isterim ama şimdi evime gitmek istiyorum. Yakında gidersin dedi Miss Havisham yüksek sesle. Hele oyun bitsin. O ilk baştaki ürpertici garip gülümseyişini görmemiş olsam Miss Havisham'ın gülmeyi unuttuğuna inanırdım. Yüzü büyük bir olasılıkla çevresindeki yaşam akışı durduğu zaman donmuş, çatık kaşlı, tasalı bir kalıba dönüşmüştü sanki. Dünyada hiçbir şey onu eski durumuna getiremez sanırdınız. Gözü pörsümüş olduğundan kambur duruyordu. Sesi kısılmış olduğundan usul usul konuşuyordu bir ölüm durgunluğu içinde. Kısacası bedeniyle, ruhuyla, içi dışı her şeyiyle ezici bir sillenin altında yıkılıp çökmüş gibiydi. Oyunu bitirdik. Bu eli de Estella kazanmıştı. Kazandığı kağıtları masanın üstüne şöyle bir atıverdi. Benden kazandığı için onlardan tiksiniyormuş gibi. Miss Havisham, bir daha ne zaman geleceksin diye mırıldandı. Dur bakayım. Ben tam bugünün günlerden çarşamba olduğunu söylemeye başlamıştım ki kadın sağ elinin parmaklarını sabırsızlıkla oynatarak beni susturdu. Sus şimdi. Haftanın günlerini bilmiyorum ben. Ayların adlarını bile unuttum. 6 gün sonra gel. Duydun mu? Evet efendim. Estella aşağı indir onu, yiyecek bir şeyler ver. Yerken bırak gezinip çevresine bakınsın. Hadi git artık Pip. Şamdanın peşi sıra. Nasıl yukarı çıkmışsam şimdi de aşağı indim. Estella Şamdan'ı ilk gördüğüm yere bıraktı gene, yan kapıyı açtı. O zamana kadar ben pek düşünmeden akşam olduğunu varsaymıştım. Gün ışığı içeriye dolunca afalladım. O garip yabancı odada mum ışığında saatlerce kalmışım gibi geldi. ''Sen burada bekleyeceksin, değil mi çocuk?'' diyerek Estella dışarı çıkıp kapıyı kapadı. Avluda yalnız kalınca yaptığım ilk iş ellerimle kunduralarımın kaba sabalığına bakmak oldu. Edindiğim izlenim hiç de iç açıcı değildi. Ellerim, kunduralarım şimdiye dek beni tasalandırmamışlardı ama şimdi gözüme kaba, hantal gözüktükçe içime dert oluyorlardı işte. Joe'ya sormaya karar verdim. Vale denmesi gereken kağıtları bana neden oğlan olarak belletti diye. Keşke Joe daha görgülü olaydı, beni de ona göre yontardı diye hayıflanıyordum. Estella geldi, bana biraz ekmekle soğuk et, küçük bir kupada bira getirmişti. Kupayı avlunun taşları üstüne bıraktı, ekmekle eti de bana suç işlemiş bir köpekmişim gibi bakmaksızın verdi. Öylesine küçük düşmüş, utanmış, gücenmiş, üzülmüş, kızmış, gelip geleceğime öyle pişman olmuştum ki. İçimde kanayan acının adını şimdi çıkaramıyordum. Ne olduğunu Tanrı bilir diye gözlerim yaş içinde kalıvermişti. Göz pınarlarımda yaşlar tomurcuklanır tomurcuklanmaz. Kız bunların kendi yaratısı olduğunu bilmekten doğan bir kıvançla yüzü parlayarak çarçabuk bana baktı. Bu da bana gözyaşlarımı tutup onun gözlerinin içine bakacak kadar güç verdi. Kız başını kibirle şöyle bir arkaya atarak yanımdan ayrıldı. Gene de beni yaralamış olduğu konusundaki inancı biraz sarsılmıştı sanıyorum. O gittikten sonra ben gizlenecek bir yer arayarak fabrika yolundaki kapılardan birinin arkasına sindim. Kolumu duvara, yüzümü koluma yasladım. Ağlamaya başladım. Bir yandan da var gücümle duvara tekmeler savuruyor, saçlarımı yolarcasına çekeliyordum. Duygularım öylesine acı, içimdeki assız yara öylesine derindi ki şiddete başvurmayı gereksiyordum. Ablamın verdiği terbiye beni çekingen, işli bir çocuk yapmıştı. kimin tarafından yetiştirilirse yetiştirilsin, bir çocuğun küçücük evreninde en derinden sezilen, en ince algılanan şey haksızlıktır. Çocuğa yapılan haksızlık küçücük bir şey olabilir. Ne var ki çocuk da, çocuğun dünyası da küçüktür. Bu ölçüler içinde çocuğun tahta atı en iri küheylanların boyundadır. Ablamın o esintili, hırslı baskısıyla bana haksızlık ettiğini kendimi bildiğimden beri biliyordum. Çok küçüklüğümden beri içimde haksızlığa karşı bir savaş vere gelmiştim. Beni evcazıyla büyütmüş olmasının ablama beni iteleyip kakalama hakkı vermediğine derinden inanıyordum. Onun beni küçük düşüren davranışları, aç ve uykusuz bırakarak, saatlerce ayakta tutarak uyguladığı cezaların hiçbiri bu inancımı silememişti. Pısırık ve çok işli yetişmemi ben büyük oranda bu konuyla tek başıma, savunmasızca, durmadan haşır neşir olmama bağlıyordum. Şimdi de içimin acısını tekmelerimle duvara yedirip avuçlarımla saçlarımdan yoldum. Sonra yüzümü kol yenimle silerek kapı ardından dışarı çıktım. Ekmekle et iyi geldi. Bir adı içimi ısıtıp kanımı karıncalandırdı. Öyle ki çok geçmeden kendimi toparlayarak dört bir yanımı gözden geçirmeye başladım. Issız ki ne ıssız bir yerdi burası. Fabrika avlusundaki güvercinlik bile ıpıssız duruyordu. Güçlü bir rüzgar direğini yan yatırmıştı. İçinde kuş olaydı sanırım onlar da dalgalı bir denizdeymiş gibi yalpalarlardı. Ama güvercinlikte kuş yoktu. Ne de ahırda at. Kafeste domuz. Depolarda bira özü, fıçılarla kazanlarda bira ve arpa kokusu da yoktu. Bacasından tüten en son dumanla birlikte fabrikanın tüm kokuları, uğraşlarıyla ürünleri de eriyip gitmişti sanki. Yandaki bir aralıkta karman çorman yığılmış bir sürü boş fıçı duruyordu. Bu boş fıçılardan belli belirsiz eski güzel günlerin ekşimtırak anıları tüter gibiydi. Ne var ki bu ekşilik eskiden yapılan biraların tadıyla ölçülemeyecek kadar sertti. Dünyadan elini eteğini çekmiş kişileri ben bu yönden hep bu boş fıçılara benzetirim. Fabrikanın en arkasında harap duvarlı, rutubet kokan bir bahçe vardı. Duvar pek yüksek olmadığından zar zor tırmanıp tepesine tutunarak baktım. Loş bahçe evin bahçesiydi. Her yeri karmakarışık otlar bürümüştü. Ama bunların arasında çok zamanlar bir gelip geçen varmış gibi dar bir patika açılmıştı. Ve işte evet, tam o sırada Estella patika boyunca eve doğru yürümekteydi. Zaten nereye baksam Estella'yı görür gibiydim. Biraz sonra boş fıçıların çekimine dayanamayarak üzerlerinden yürümeye başladığım zaman Estella'nın da aralığın öbür ucundaki fıçıların üstünde yürüdüğünü gördüm. Sırtı bana dönük, o güzel kestane saçlarını iki eliyle tutmuştu. Bir kez bile dönüp bakmadan ilerledi. Onu görmemle gözden yitirmem biri oldu. Fabrikanın içinde de aynı şey oldu. Fabrika deyince eskiden bira yaptıkları zemini taş döşeli, yüksek tavanlı, geniş yeri demek istiyorum. Bira yapımında kullanılan araçlar hala orada duruyordu. İçeri ilk girdiğimde loşluktan biraz içim karararak kapı yanında durmuş çevreme bakınırken Estella'nın artık yanmayan ocakların önünden geçtiğini, ince dar bir merdivenden tırmanarak yukarıki yüksek çekme kata varınca gökyüzüne çıkarcasına çıkıp yok olduğunu gördüm.